Ayrım 32. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 394. Yerel et, basın, taşıma ve ev araçları baronlarının, Amurların, Swiftlerin, Medal, Field, McCormicklerin tamamen haklı bir sertlik günü kazanmış oldukları bu şehirde aralarında Albert Parsons ve August Spies'ın bulunduğu belli sayıda militanlar Uluslararası İçişleri Derneği'ne IWPA örgütlemişlerdi ki bunun birinci değilse bile başlıca amacı 8 saatlik çalışma günüydü. Kendi yanından pek genç, bu nedenle de kavgacı Amerikan İşçi Federasyonu, AFL, 1884 tarihli bir kararla 8 saati elde etmek için kendine 2 yıl ayırmıştı. Bütün işçi örgütlerinin davayı kazanmak için burada toplanması gerekiyordu. Bu başarılamazsa 1 Mayıs 1886 günü gösterilerle kuvvetlendirilen ulusal ölçüde dev gibi grevler hareketi için saptanmıştı. Elbette Chicago patronları bu töreye aykırı isteğe yanaşmayı düşünmüyorlardı. Parsons ile Spies mitingleri ve haberleşme toplantılarını çoğaltırlarken Illinois'nin başkentinde gerginlik Mart'ta ve Nisan'da dayanılamayacak bir dereceye vardı. Her gün basın harekete katılmaya hazır yeni bir derneği belirtiyordu. Her gün daha kalabalık ve iyi silahlı polis devriyeleri caddelerde dolaşıyorlardı. Ulusal muhafızlar savaş halindeydi. Özel polis kuvvetleri tutulmuş, Pinkertonlar takviye göndermişlerdi. Chicago Tribune durmadan daha yüksek bir ton üzerinden şehrin yanması için her girişimi önlemekte gerekli görülürse Chicago'nun her fener direği bir komünistin cesediyle süslenecektir diye yazıyordu. 1 Mayıs geldi. Geçişin izleyeceği yola bitişik caddelerde polis bölükleri müdahaleye hazır duruyorlardı. Stratejik yerlerde bulunan damların üzerinde milisin subayları ve Pinkerton'un ajanları parmakları tüfeklerinin tetiğinde bekliyorlardı. Milli muhafızların 1350 üyesi her an hücuma hazırdı. Bir yurttaşlar komitesi kurulmuştu. Vakit geçirmeksizin yerini alan bir tür genel kurmay meydana getirmek için üyelerinden en yiğitlerini göndermişti. O gün hiçbir şey olmadı. 80 bin işçi karıları ve çocuklarıyla bir ilkbahar güneşi altında rahatça geçti. Katolikler, Protestanlar, Komünistler, Almanlar, Polonyalılar, Ruslar, İtalyanlar, İrlandalılar, Zenciler, işçi olmuş eski kovboylar birbirine karışmıştı. Söylevler verildi. Genç karısı Lucy ile 7 ile 8 yaşlarındaki iki çocuğu Lulu ile Albert'in eşlik ettiği Parsons'ın söylevi özellikle önemliydi. Spies'inki de öyle. Sonra kalabalık dağıldı. Fakat basın ve polis tarafından kızıştırılan kamuoyu durumdan hiç de hoşnut olmamıştı. Milis korkusunun öcünü McCormick'te bir lockout'un kurbanı olan ve sarıları kovuşturan işçileri arkasından ateş etmekle aldı. 6 adam öldürüldü. Ertesi akşam için Haymarket Square'de bir protesto mitingi kararı verildi. Parsons oraya karısı ve çocuklarıyla vardı. Spies daha önce gelmiş bir arabanın üstüne tünemiş grevcilere söz söylemeye girişmişti. Parsons onun yerini aldı. Sonra şiddetli bir sağanak göstericilerin çoğunu dağıttı. Az sonra Parsons karısı çocukları ve birkaç dostuyla yakındaki bir meyhaneye susuzluğunu gidermeye yollanırken polis çıka geldi. Yüzbaşı Bonfield ve Yüzbaşı Ward tarafından getirilmiş 180 kişiydi bunlar. Birkaç ihtiyatlı seyirci uzaklaşmaya başladı. Ward hala Sam Field'ın durduğu acele hazırlanmış kürsünün önünde dikildi. Konuşmacıya, ''Illinois devletinin halkı adına size bu mitingi sakinlik içinde hemen dağıtmanızı emrediyorum.'' diye bağırdı. ''Fakat biz sakiniz.'' diye karşılık verdi Field'ın. Artık çökmüş olan karanlıkta bunu birkaç saniye sessizlik izledi. Sonra aceleci bir ayak sesi işitildi ve birden korkunç bir patlama gürledi. Birisi bir bomba atmıştı, bir polis düştü. Arkadaşları her yöne ateş etmeye koyuldular. İnsanlar yaylım ateşi ve sopalar altında şaşkınlıkla bağırıyorlar, düşüyorlar, koşuyorlar ve çiğneniyorlardı. Bu bomba besbelli bir kışkırtıcı ajanın, bir Pinkerton'cının işiydi. Ne olduysa oldu, sorumluluk Parsons'a, Spies'a, Field'ına ve öbürlerine yüklendi. Ertesi gün bütün ülkenin basını bombanın onların atıp atmamasına ne önemi var diye ilan ediyordu. Suikastten sorumludurlar. Cani kolu silahlandırdılar. Yargılanmalı ve asılmalıdırlar. Chicago Tribune özellikle alevlandı. Now it is blood diye kocaman harflerle başlık verdi. Şimdi kan. İsterik bir halkça itilen polis her seferinden ileri gitti. Sendikaların merkezlerine ve yabancı dildeki gazetelere girdi. Oralarda her şeyi kırdı. Bir yabancının oturduğunu bildiği evi istila etti, soydu, yağmaladı, dayak attı. Hapse atılmış olan suçsuz yüzlerce, belki binlerce kişiye işkence etti. Tüm ülkenin üzerine bir terör dalgası yüklendi. Milwaukee'de, Pittsburgh'da ve daha çok New York'ta sendikacılar yargılandılar, dövüldüler, satın alınmış yargıçlarca mahkum edildiler. Parsons, Spies, Fielden, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Louis Link, Oscar Niebe fesatçılık ve cinayetle suçlandılar. Yalnız Parsons kaçmayı başardı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte yargılanmama düşüncesine uzun zaman dayanamadı. Son bir kez karısını ve çocuklarını kucakladı ve 21 Ocak 1886'da davanın ilk gününde tam duruşma sırasında kendini gösterdi. ''Suçsuz arkadaşlarımın yazgısını paylaşmaya geldim.'' diye atıldı. Böyle davranarak ölüme mahkum edileceğini biliyordu. Yargıç hepsini asmakta kararlıydı. Jüri satın alınmıştı, tanıklar da öyle. Daha sonra kurallara saygınlığını kazandıracak, böylece meslek yolunu kıracak olan Illinois John Altgeld, ''Kanıtların çoğu bütün parçalarıyla uydurulmuştur.'' diyecektir. Tanıklar bilgisiz ve gerektiğinde polisin isteklerine yanaşmazlarsa işkenceyle korkutulmuş adamlardan zorla koparılmıştır. Bu Birleşik Devletler'de sık sık olduğu gibi olağanüstü gümbürtülü, canavarca, alaylı bir adalet taklitçiliği oldu. Lucy Parsons tarafından ayaklandırılan pek geniş bir protesto hareketi dünya boyunca gelişmeye başladı. Boşuna ama, Fielden'ın ve Schwab'ın cezaları son anda ömür boyunca hapise çevrildiyse de tek kelime İngilizce konuşmayan bir Alman olan Link, hücresinde intihar ettiyse ya da ettirildiyse de Parsons, Spies, Fisher, Engel 11 Kasım 1887'de 1,5 yıl sonra demek ki soğukkanlılıkla asıldılar. Birleşik Devletler Yargıtayı davalarını gözden geçirmeyi reddetmişti. Başına maske geçirilmeden önce Spies tane tane şunları söyledi. ''Sessizliğimizin bugün boğduğunuz seslerden daha kuvvetli olduğu bir gün gelecektir.'' İp boynunda olan Fisher, ''Bu hayatımın en mutlu anı.'' diye söylendi. ''Yaşasın anarşi.'' diye gürledi sonra. Parsons da ''Halkın sesi kendini duyursun.'' diye bağırdı. Chicago şehitleri denecek olan insanlar böyle öldüler. Sonraki yıl American Federation of Labor, AFL, Amerika Emekçiler Federasyonu 8 saatlik iş gününü elde etmek için savaşı sürdürmeye karar verdi. Kitle gösterisinin gelecek tarihi olarak 1 Mayıs 1890'ı saptadı. Bu arada çeşitli dünya işçi hareketlerinin temsilcileri savaşı birbirine bağlamaya girişmek için Paris'te bir araya geldiler. Amerikalılar Avrupalılara Chicago trajedisini anlattılar. Bütün Avrupa'da o zaman 1 Mayıs'ı 5 şehitin anısı olarak hak isteme günü yapma kararı verildi. Yalnız 10 yıl içinde 1880'den 1890'a dek Birleşik Devletler'e 5 milyon yeni göçmen geldi. Hemen hemen hepsi zaten zencilerin canları çıkarcasına yoruldukları, niteliksiz el emeği yoksullarının saflarını şişirdiler. Hiçbir sendika, özellikle kendini yalnız loncalara ayrılmış nitelikli işçilerin savunmasını vermiş olan EFL, onların yazgılarıyla uğraşmıyordu. Grevler ve kanlı cinayetler sürdüler. Binlerce militan hapse gönderildi. Güneyde iç savaş sırasında yenilen beyazlar başlarını kaldırdılar ve hala ayakta olan Ku Klux Klan aracılığıyla zencileri linç etme şenliklerine katıldılar. Kırılmış olan Kızılderililer çoğunlukla alkolle ölmelerine yardım edilerek kendilerine ayrılmış yerlerde çoktan büzülüyorlardı. Çelik, petrol, şeker, viski, pamuk, tütün, fabrikalar, el araçları, telgraf, telefon ve demir yollarında tekeller kuruluyordu. Büyük tröstlerin patronları savaş fiyatlarını ve ücretleri keyiflerince saplayarak dev gibi servetler topluyorlar, işitilmedik imparatorluklar meydana getiriyorlar, Amerikan hayatının bütün cephelerini kontrol ediyorlardı. Onların girişimlerini sınırlandırmak için 1890'da Sherman'ın antitrust yasasını kabul etmek gerekti ki bu aslında hemen davanın ihtiyaçları için tekeller gibi sayılan işçilere karşı döndü. Big Business artık iç piyasanın tüketebileceğinden çok üretim yapıyordu. Başka sürüm yerleri ele geçirme gerekliliği bundan çıktı. Uzun zaman önce 1823'te Başkan Monroe şu formülle özetlenen ünlü öğretisini açıklamıştı. Amerika Amerikalılarındır. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nindir anlamına geliyordu. Daha önce Meksika 1845'te 2 milyon kilometre karenin kendisinden koparıldığını görmüştü. Şimdi daha iyisini yapmak gerekiyordu. 1898'de iş çevrelerinin sözcüsü Senatör Beveridge, yazgı politikamızı çizmiştir diye bağırmıştı. Dünya ticareti bizim olmalıdır ve olacaktır. Biz de anamız İngiltere gibi yapacağız. Amerikan malları dağıtmak için bütün dünyada ticaret merkezleri kuracağız. Ticaret denizciliğimizle okyanusları kaplayacağız. Büyüklüğümüz ölçüsünde bir savaş filosu kuracağız. Kendi kendilerini yöneten, bayrağımız dalgalanan ve bizimle ticaret yapan büyük sömürgeler ticaret acentelerimizin çevresinde gelişeceklerdir. Ticaretimizin kanatları üzerinde kuruluşlarımız anlaşmalarımızı izleyeceklerdir. Ve Amerikan yasası, Amerikan düzeni, Amerikan uygarlığı, Amerikan bayrağı şimdiye dek kana bulanmış ve karanlığa gömülmüş kıyılara dek yerleşeceklerdir. İspanyol sömürgeleri orada elin uzanacağı yerde bulunuyorlardı. Küba bunlardandı. Hemen mucize gibi Maine kruvazörü Havana limanında esrarlı bir şekilde patladı. Bir savaş için çok güzel bir bahane. Hiç dövüşmeden Küba işgal edildi. Kurtarıldı. Söz dinleyen, dram halinde Yankee birliklerine işe karışma izni veren bir anayasaya sahip oldu. Politik bağımsızlık uydurusu tam bir ekonomik boyun eğmeyi örtüyordu. Sugar Refining Company gibi tröstler yeni kaleler kurdular. Çığır açılınca Porto Rico ve Filipinler ele geçirildiler. Hawaii ülkeye katıldı. Kendi yanlarından Kolombiya, Nikaragua, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti ABD'nin müdahaleci politikasıyla tanışmışlardı ya da az sonra tanışacaklardı. 1903'te Panama Cumhuriyeti Kolombiya'dan koparılacak ve sıkıca korunacaktı. Avrupa vasiliği altında kul olmuş ulusları kurtarmak örtüsü altında gerçek bir yeni sömürgecilik doğuyordu. Müthiş bir sağ bilinçle gelişmeyi durdurmayacaktı artık. Hayret uyandırıcı Senatör Beveridge bunun lirik ozanı olacaktı. Tanrı diyor, 1000 yıl süresince Töton halklarını ve İngiliz dilini boşuna ve tembel bir kendi kendine hayran olma için hazırlamadı. Bizi kargaşanın egemen olduğu yerde düzeni kurmamız için dünyanın düzenleyici efendileri yaptı. Bizi barbar ve yaşlılık güçsüzlüğüne düşmüş halkları yönetebilmemiz için çekip çevirmeye yetenekli kıldı. Böyle bir kuvvet olmaksızın dünya barbarlığa ve karanlığa düşerdi. Bütün diğer ırklar arasında Amerikan halkını en sonunda dünyanın ilk kuşağını yönetmek için seçkin ulusu olarak atadı. Meslek yolunu deniz piyadesi başkomutanı olarak bitiren General Smedler Buller vurucu bir gerçekçilikle Meksiko'yu, özellikle Tampico'yu 1914'te petrol çıkarları için güvenli bir yer yapmaya yardım ettim diye yazacaktır. Haiti'yi ve Küba'yı National City Bank'in karlarını toplayabilmesi için uygun yerler yapmaya yardım ettim. 1909'dan 1912'ye dek Brown kardeşlerin Banking Houses'ın hesabına temizlememeye yardım ettim. Amerikan şekercilerinin çıkarları hesabına 1916'da Dominik Cumhuriyeti'ne aydınlık getirdim. Fakat içten ya da içten olmayan bazı kalem efendilerinden yardım gören tröstler, ulusal bayrağın kendisiyle refah ve ilerleme taşıdığını kamuoyuna açıklamayı yeğliyorlardı. Beyaz orta sınıf kendini kolayca kanmaya hazırlamıştı. Bununla birlikte yüzyılın başında işçilerin sayısı 5 milyona varmıştı. Ek 14 milyon göçmen ise yeni dünyada servet aramaya geliyordu. Nüfus da 31 milyondan 76 milyona çıkıyordu. herkes elleriyle bir imparatorluk kurma şansına sahip olduğunu sanıyordu. Self-made man, yani kendini yetiştirmiş insan efsanesi aldı yürüdü. Aslında dış şiddetin içeride benzeri vardı. Yalnız 1889'dan 1901'e dek Güney'de resmi olarak 1955 zenci linç etme olayı sayılmıştır. 10 milyon yurttaş ya derilerinin rengi yüzünden ya da yoksul oldukları için oy verme hakkından yoksun kaldıklarını gördüler. Batı'da kayalık dağlarda düzen kuvvetleri ile Batı Madencileri Federasyonu arasında hakiki bir iç savaş başladı. Utah, Colorado ve Idaho'da ulusal muhafızlar ile federal birlikler bir yılda 12 kezi aşkın müdahalede bulundular. Tek 1903 yılında Colorado'da kurşunlarla 42 işçi öldü, 112 işçi yaralandı, 1350'si tutuklandı ve hapse atıldı. 800 kadarı eyalet dışına sürüldü. Bu olaylar biraz yakından bakılmaya değer. Şöyle ki ihtilalci büyük Rus kaynaşması hemen hemen o çağda olmaktadır. Dökmeciler ve madenciler grevi Ağustos 1903'te başladı. İşçiler 8 saatlik çalışma gününde en az 3 dolar istiyorlardı. Hemen sendikacıları öldürmeye ya da hapse atmaya olanak verebilen her şey kullanıldı. O derecede ki tutucu gazeteler bile bundan heyecanlandılar. Özellikle Cripple Creek ve Telluride kurşuni kirli evli iki kasabada iki kez asker görünüverdi. Hiç suratı görülmeyen kalın yankılı sesli ufak tefek bir adam olan General Bell'in komutası altındaydılar. Bu büyük şef birlikleri için o yerin en iyi binasını zorla aldı, savaş hali yasası ilan etti ve emri altına girmeyen belediye başkanı ile mahalli polisten önce davranarak onları hapse attı. Şerifi grevcilere karşı sempatisi olduğundan kuşkulandığı başka iki belediye memurunu işlerinden aldı. Çarçabuk bir toplama kampı kurarak 600 grevciyi oraya gönderdi. Şunu belirtelim ki uyanık general maden ocakları sahipleri birliğinin iyi çabalarıyla çeşitli ödenekler biçimi altında ücretinin 3 katına çıktığını görüyordu. Gayretkeşliğini belki bu daha iyi açıklar. Köyleri çeviren bütün tepelere gözcüler konuldu. Komşu bir kasabanın küçük gazetesi generalin davranışını eleştirmeyi göze aldı. Askerler geldiler, suçlu bulunan gazeteye el koydular. Yazı işleri müdürünü bütün ekibiyle birlikte dikenli teller arkasına attılar. Ancak bu bir lino tipçinin karısının acele yeni bir baskı yapmasına engel olmadı. Sonra bütün kişisel silah sahibi olanların bunu bildirmesini istedi. Birleşik Devletler için ihtilalci bir tedbirdi bu. Bir avukat bir gazeteye mektup göndererek iki revolvere sahip olduğunu ve bildirmeyeceğini söyledi. Askerler hemen bürosunu kuşatmaya giriştiler. Bu saatlerce sürdü. Yaralı halde teslim olmayı kabul etmesi için avukatı yaylım ateşine tuttular. Bununla birlikte haftalar geçiyor ve grev sürüyordu. Maden işçilerinin başlıca sorunu yiyecek bulmak olmuştu. Maden İşçileri Federasyonu'nun sekreteri bir yumrukta bir sığırı tepeleyebilecek duygusal bir dev, eski bir kovboy, bir kazada bir eli ezilmiş eski bir maden işçisi, müthiş bir hatip, çarpıcı sendikacı ve bölgenin en sevilen lideri olan Big Bill Hardwood yiyecek dağıtımını düzenledi. Federasyonun içine sızmış olan Pinkerton ajanları işlemi baltaladılar. Bunlar McParland tarafından yönetiliyorlardı. Biraz yaşlanmış fakat hayli zenginleşmiş ve bir viski bardağı önünde anlattıklarına hayran kalan, bölgenin bütün kalantorlarınca iyi kabul gören McParland, geçmiş başarılarının anılarının etkisi altındaydı. Mal sahiplerine Telluride ve Cripple Creek'te terörcü gizli bir topluluğun meydana getirilmiş olduğunu bildirdi. Inner Circle, milyarderler haberi pek ilginç buldular. Bir casus komplonun kanıtlarını bulmakla görevlendirildi. Fakat adamın Riddle adlı birinin maden işçilerinin generalin oturduğu evi havaya uçurmayı ve hatta şehri ateşe vermeyi önermesi boşuna oldu. McParland'ın bir çeyrek yüzyıl önce yapmış olduğu gibi büyücü avında mutlu olamadı. Molly Maguires gibi Inner Circle'da var olmadığından hayaletlerle savaşmak eskisi gibi aynı sorunları koyuyordu ortaya. Meslektaşlarından biri McKinney buna karşılık daha etkili göründü. Grev kırıcılarının çalıştırıldığı ve askeri birlikçe korunan Vindicator kuyularını havaya uçurttu. Maden ocağının bir yüksek yönetim görevlisiyle bir adam öldü. Hemen federasyonun birçok sorumlusu yakalandı ve suçlandı. Dava başladı. Fakat sahte tanıklar geçmiştekilerin kıratında değillerdi. Savunmanın sorular ateşinin altında McKinney sarsıldı. İşini düzenleme tarzını acıklı bir şekilde itiraf etti. İşçiler salıverildiler. Bu Inner Circle kendini Pensilvanyalı terörcülerden daha iyi savunuyorlardı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 404.